Bu programımızda Efesoslar Mektubu 4. bölüme geldik. Bu bölümün konusu kilise yeni bir yaratıktır. Bu yüzden kilise yeni bir yaratık olarak yaşamalıdır. Şimdi Efesoslara Mektubu'nun yeni bir bölümüne geliyoruz. Daha önce kilisenin kuruluşundan söz edilmişti. Son 3 bölümün konuları kilisenin davranış biçimi ve inanlının çağrısıdır. Yani son 3 bölümde kilisenin nasıl davranması gerektiği ve Mesih inanlılarından yapmaları beklenen şeyler ele alınacaktır. Daha önceki bölümlerde imanlının göksel çağrısının ne olduğunu öğrenmiştik. Şimdi pratik açıdan bu yeni hayatın nasıl yaşanması gerektiğini öğreneceğiz. Başka deyişle, bir inanlının cennetsel çağrısı hakkında bir şeyler öğrendik ve şimdi inanlının yaşam biçimine, yeryüzündeki yaşamına geldik. Bu, dünyasal bir yaşam değil, yeryüzündeki yaşamdır. Kendilerine kolektif olarak kilise dediğimiz gerçek inanlılar, Mesih'te göksel yerlerde oturtulmuşlardır. Mesih bedenin başıdır ve Tanrı'nın sağına oturtulmuştur. Ama kilisenin aşağıda, yani inanlılar topluluğunun aşağıda yeryüzünde yaşaması gerekmektedir. İlk 3 bölümde kilisenin çağrısı, yapılması ve oluşmasını gördük. Mektubun bu son kısmında kilisenin davranış biçimini, kilisenin itirafını ve kilisenin çatışmasını ele alacağız. Kilise yeni bir yaratıktır. Gelecekte kilise bir gelin olacaktır ve kilise ayrıca İsa Mesih'in iyi bir askeridir. Kilise dediğimizde, evet yeniden vurguluyorum, bunlar taştan binalar değil, inanlılar topluluğudur. İlk 3 bölümde Mesih'in görümünün değiştiği dağ zirvesindeydik. Burası İncil'deki en yüksek ruhsal noktadır. Bu bölümlere bu kadar zaman ayırmamızın nedeni budur. Bu son bölümde kötülüklerle dolu dünyayla ve şüpheci kalabalıkla karşı karşıya geldiğimiz yaşayanlar dünyasına iniyoruz. Tam gerçek dünyadır. Dağ tepesindeki gerçekleri günlük yaşama geçirebiliyor muyuz? Ayağa kalkıp dünyanın içinden Tanrı'yı hoşnut edecek bir biçimde yürüyüp geçebiliyor muyuz? Rabbimiz dünyada olduğumuz ama dünyadan olmadığımızı söylemişti. Birisi yeni antlaşma kesiminde Efesoslara mektubu eski antlaşmanın Yeşu kitabına benzer dedi. Hangi açıdan? İmanlının Tanrı katındaki konumu açısından. Şimdi gerçeğin ortaya serileceği bir kesime geliyoruz. Burada imanlının gerçek durumu ortaya çıkar. Yeşu Tanrı'nın İbrahim, İshak, Yakup ve Musa'ya verdiği vaade dayanarak vaat edilen ülkeye girdi. Vaade bakılırsa Yeşu daha Kenan diyarına girmeden önce Kenan diyarı ona verilmişti. Bu vaade dayanarak İsrailoğullarını Ürdün ırmağından geçirip ülkeye girdi. Simgesel açıdan Ürdün ırmağını aşmak, imanlının eski hayatına ölmesi, gömülmesi ve Mesih ile yeni hayata dirilmesi demektir. Biz imanlılar, değerli dostum, Mesih'e iman ettiğimiz zaman simgesel açıdan Tanrı'nın vaat ettiği diyara girmişizdir. Sen ve ben bu noktada buradayız ama aynı zamanda Mesih'teki diriliş hayatını da yaşamalıyız. Toprak onlara verilmişti ama yine de Yeşu bu toprakları İsrail oğullarına mal etmeliydi. Orada Rabbin verdiği birçok bereketleri ve sağlayışları kendi hayatlarında yaşamalıydılar. Yeşu kitabında mal etmek en çok kullanılan kavramdır. Ülke onlara verilmişti, onlara aitti ama yine de topraklarda düşman vardı ve bu düşmanın Rabbin verdiği topraklardan atılması gerekiyordu. Yani bir açıdan kendilerine ait toprakları işgal etmeleri gerekiyordu. Konum sözcüğü Efesosların 1. bölümünde bir anahtar sözcüktür. Evet, konum. Burada imanlının konumu önemli bir kavram olarak alınmıştır. Pavlos, bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun diye yazarken imanlının göksel konumu belirtilmişti. Tanrı bize bu konumu İsa Mesih'te vermiştir ama burada yeryüzünde konumumuza yakışır bir şekilde yürümekte miyiz? İsrailoğullarına Kenan diyarı vaat edilmişti ama o ülkeye girinceye dek o topraklar onlar için bir rüyadan başka bir şey olamazdı. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum diye Rab vaat etmişti. Rab Yeşua, bak Yeşu, tüm bu toprakları sana verdim. Ama oraya girmeden o topraklarda yaşamanın ne olduğunu bilemeyeceksiniz diyordu ona bir açıdan. Buna benzer şekilde Mesih imanlısı da İsa Mesih'te kendisine verilmiş olan tüm bereketlere ve kutsamalara sahip olabilir. Yani inanlı göksel yerlere girip oradaki bütün ruhsal bereketleri alabilme ayrıcalığına sahiptir. Ancak Mesih'teki o zenginliklerin araştırılıp bulunması ve imanlının yaşantısına mal edilmesi gerekir. Bu zenginlikleri nasıl araştıracağız? Kutsal kitabı, Tanrı'nın sözünü araştırmakla ve orada yazılanları hayatımızda uygulamakla dostum. Başka yolu yoktur. Tanrı'nın sözünü araştırmakla ve orada yazılanları hayatımızda uygulamakla. Şimdiye kadar Efesoslara mektubu muhteşem bir bildirge niteliğinde Mesih imanlısının nelere sahip olduğunu açıkladı. Bundan sonra bildirgede buyruklara geçeceğiz. Bu kadar yüksek bir makama çağırmış olan Mesih imanlısı şimdi sahip olduğu makama yaraşır şekilde yaşamını düzene koymak için buyruklar alacaktır. Bazı imanlılar mektubun sadece birinci kesiminde çadır kurup orada konaklarlar. Burası elbette güzel bir yerdir. Kendilerini ruhsal açıdan üstün kişiler niteliğinde görürler. Hatırlıyorum bir kere böyle bir aile ile tanışmıştım. Benim bulunduğum kente ve ait olduğum kiliseye gelmişlerdi ama kilisenin üyeleri değillerdi. Gerçekten çok sevimli kişilerdi. Bir gün onlara neden kiliseye katılmadıklarını sordum. Yukarıya bakıp biz Tanrı'nın görünmeyen kilisesinin üyeleriyiz dediler. Ben tecrübelerimden biliyordum ki bu gibileri evrensel kiliseye üye olabilirlerdi ama kilisenin evrenselliğinden ziyade görünmezliği onların özelliği oluyordu. Pazar tapınmasında onları ara sıra görebiliriz ama başka günlerde ve başka toplantılarda gerçekten görünmez kişiler olarak görünmezliklerini kanıtlıyorlardı. Hatta diyebilirim ki bu gibilerin yardımına ihtiyacın oldu mu? Hemen görünmez olurlar. Şimdi kardeşim, değerli dinleyicim, bu konuda biraz pratik olmalıyız. Rabbin görünmez evrensel bir kilisesi varsa, o kilisedeki insanlar kendilerini Rabbin görülebilir yerel kilisesi içinde göstermelidirler. Efesosluların pratik bölümüne, kilisenin yeryüzündeki davranışlarına geldik ve bu bölümde kilise yeni bir yaratık olarak resmedilmiştir. Yeni yaratığın kendisini bu dünyada sergilemesi gerekmektedir. Görünmeyen kilisenin, görünmeyen üyelerinin kendilerini görünür kılmaları gerekmektedir. Dışarıya dönük olmalılar. Tanrı sözünü bildirmeleri gerekmektedir. Şimdi bu bölümde çalışacağımız konular sadece Mesih'te yeni yaşam sahibi olanlar içindir. Burada Tanrı'nın kutsal ruhu Rab'de kurtuluş bulanlara konuşmaktadır. Sen dostum, Rab'be ait değilsen, yeni yaşamın yoksa, Tanrı senin bu buyruklara uymanı beklemez. İlkin, Mesih'e olan iman ile yeniden doğup, onun çocuğu olmalısın. Onun bedeninin bir üyesi olmalısın. Şimdi çalışacağımız konular ancak Tanrı sözünü duyup, Mesih'in değerli kanı pahasına satın alınmış olanlara seslenecektir. Ölü kişiler yürüyemez. Onları istediğin şekilde yürümeler için teşvik et, istediğin şekilde ayakta tutmaya çalış, yine de bu ölüleri yürütemezsiniz. Ruhsal açıdan değerli dostum, ölüleri de Tanrı yolunda yürütemezsiniz. Ölülerin önce diriltilmeleri gerekir. Ölüleri yürüteceksek önce onların yeni hayata dirilmeleri gerek. Daha önce Paulus bize, hepimiz günahlarımız içinde ölüydük dedi. Kaybolmuş bir insanın durumu böyledir, ölü. Bir başçavuş kalkıp da mezarlığa giderek dikkat, ileri marş diye bağırmaz değil mi? Komut verse bile ölülerin hiçbiri kalkıp onun buyruklarına uymaz. Uyamaz çünkü onlar ölüdür. Bu çok ilginç bir şey. Dinlerin hemen hemen hepsi buna benzer komutlar vermekte. Tanrı için bir şey yap ve o zaman Tanrı katında sayılır bir kişi olursun. Ama kardeşim, ölü bir insana şunu yap ya da bunu yap der miyiz? Hayır. Önce o kişinin ruhsal yaşama sahip olması gerekir. Mesih imanlısı olursan ancak o zaman Tanrı katında saygın bir konumun olabilir. Ancak bu konuma geldiğin zaman Rab senden bazı şeyleri yapmanı isteyecektir. Şimdi 4. bölümün 1. ayetine bakalım. Şöyle diyor: bu nedenle Rabbin tutuklusu ben Pavlos sizlere öğütlerim. Vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin. Ne diyor burada? Bu nedenle diye başladığına göre daha önceki bölümlerde Rabbin imanlı için yaptıklarını göz önünde tutarak bu buyruk imanlıya veriliyor. Pavlos Rabbin tutuklusudur. Mesih'e ait olduğu için bu konumdan dolayı Roma'da tutukludur. İlginç bir durum değil mi? Pavlos Mesih ile birlikte göksel yerlerde otururken aynı zamanda Roma'da bir cezaevinde tutuklu olarak da oturmaktadır. Mesih ile göksel yerlerde oturuyor diye başka hiçbir şey yapmasaydı hapse girmeyecekti. Mesih'te olduğundan ötürü müjdeyi duyurmakla suçlandı ve şimdi Pavlos Roma'da hapiste yatmaktadır. İmanlılara vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin, yaşayın diye yazarken onlardan sadece rica etmiyor, aslında diyor ki size yalvarıyorum. Evet, böyle bir ifade kullanıyor. Roma'daki imanlı topluluğuna yazdığı mektubun 12. bölümde aynı sözcüğü kullanır. Bakın 12. bölüm 1. ayette ne diyor Pavlus? Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın sevecenliği adına size yalvarırım. Bedeninizi diri, kutsal, beğenilir sunu olarak Tanrı'ya sunun. Çağrımıza yaraşır şekilde yaşamalıyız. Mesih'te sahip olduğumuz düzeye uygun bir şekilde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Yani Mesih'te sahip olduğumuz konumla orantılı bir düzeyde yaşamalıyız. Önemli olan yaşam yönteminin Mesih'in sevindirici haberine yaraşır olmasıdır. Öyle ki gelip sizi görebilsem de göremesem de aynı ortak amaçla dimdik durduğunuzu öğreneyim. Ve sevindirici habere iman için tek canla hep birlikte yarıştığınızı bileyim. Sizlere karşı direnenlerden korkmayın. Bu onların mahve gideceğini, sizinse Tanrı'dan kurtuluş bulacağınızın kanıtıdır diye yazdığı Pavlos Filipililer 1. bölümde. Pavlos, iman yaşamını örnek olarak kendi hayatını göstererek hem Kolose'deki hem de Selanik'teki inanlara şöyle yazdı: vaktinizi Rab'be yaraşır yolda geçiresiniz ve her bakımdan beğenilir olasınız. Her türlü iyi işe özgü ürün veresiniz ve Tanrı'yı bilme aşamasında gelişesiniz. Pavlos kendi hayatını devre dışı etmiyor. Pavlos, siz iman edenlere nasıl kutsal, doğru, kusursuz tutumla davrandığımıza sizler de Tanrı'da tanıksınız diyor. Pavlos, hepimizin müjdeye uygun şekilde yaşamamız için bize yalvarıyor. İnsanlar belki de sana bunu açıkça söylemiyorlar ama senin gerçekten Mesih'in karakterine yaraşır şekilde bir hayat sürdürmediğini senin hayatına bakarak değerlendiriyor. Senin Mesih'e ait olup olmadığını sözlerinden değil, yaşamından anlayabilirler. Hem de nasıl yürüdüğüne bakmazlar, nerede yürüdüğüne bakarlar. Önemli olan nasıl yaşadığınız değil, nereye gittiğinizdir. Karanlıkta mı yürüyorsunuz yoksa ışıkta mı? Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diye okuyoruz kutsal sözde. Işıkta yürümek demek Tanrı'nın sözünün ışığında yürümek demektir. Tanrı'nın sözünü okumak için ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Yalnız okumakla kalmayıp okuduklarınızı kendi hayatınızda uyguluyor musunuz? Rabbin sözünü derinden inceleyip onu kendi hayatınızın bir parçası yapmaya çaba gösteriyor musunuz? Değerli dostum, sevgili kardeşim, evliysen ve çocukların varsa Tanrı sözünü okumak için ne kadar zaman harcadığını onlar da bilecektir. Komşuların da bilecektir, merak etme. Kilisedeki insanlar da bilecektir. Eğer Baba Tanrı ile paydaşlığımız olacaksa, önce onun kutsal sözü ile paydaşlığımız olsun. Onun sözü yaşamımızın bir parçası olsun. Adamın biri müjde ile ilgili broşür dağıtıyormuş. Bir ara okuması yazması olmayan birisini görmüş ve ona broşürü vermiş. Broşürü alan adam sormuş, bu da ne oluyor? Bir broşür olduğu ona açıklanınca, ama ben bunu okuyamam ki demiş ve devam etmiş. En iyisi ben senin hayatını okuyayım. O zaman broşürdeki yazıdan daha iyi anlarım. Evet dostum, bizim hayatımız insanların önünde açık bir kitap gibidir. Herkes bizi okuyabilir. Mesih bizde yaşıyorsa insanlar onu hayatımızda görmek isteyecekler. Onun sevgisini, onun doğruluğunu, onun gerçekliğini bu hayatımızda göründüğü zaman en iyi vaaz vermiş oluruz hayatımızda göstermek. Pavlos, Efes'teki inanlılara yalvarırken Mesih'te aldıkları göksel çağrıya dayanarak rica eder. Rabbin inayetine göre yaşamaları mümkün olacağını da onlara belirtmişti. Evet, Pavlos Efesoslulara Tanrı'nın lütfunun düzeni altında yaşadıklarını daha yeni açıklamıştı. O düzenin altında yaşıyorlardı. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun diyor Pavlos Efesoslular 4. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun, birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın, ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Alçak gönüllünün buradaki anlamı aşağıya indirilmiş bir kafadır. Yani alçak gönüllülük düşüncede alçalmak demektir. Alçak gönüllülük aynı zamanda gururlu olmanın tam tersidir. Gurur her zaman bencilliği ve onun putu olan ben denilen şeyi körükler. İnsanın yaşantısı kolayca iki bölüme ayrılabilir. Bir bölümü tümüyle kendisini, yani kendi arzularını, kendi görüşlerini, kendi sorunlarını ilgilendirir. Öbür bölümü ise başka kişilerin yaşantılarına yer ayırır. Birinci bölüme bencillik adını verirsek yanlış olmaz sanıyorum. Çünkü insan kendi şahsıyla ilgilendiği zaman ister istemez bencil oluyor. Benim isteğim nedir? Bu konuda benim fikrim nedir? Ya da benim derdim herkesin derdinden bambaşka gibi düşüncelerimiz tümüyle kendimizi ilgilendirdiğine göre bunlara bencil düşünceler demeliyiz. Başka kişilerin istekleri, düşünceleri ve sorunlarıyla sanki kendi sorunlarımız imiş gibi onlarla ilgilenirsek, o zaman özgecil ya da diğer kam bir davranışla hareket etmiş oluruz. Bu ikinci davranış tarzı insana yabancı gelir. Neden? Çünkü doğal benliğimizle bağdaşmayan bir durumdur. Adem'in soyundan gelen insanlar olarak genelde kendimizi savunmak, kendi şahsımızın varlığını sürdürmek amacındayız. Kendimize çıkar sağlamayacak durumlardan genelde kaçarız, değil mi? Yıllar önce bir kentte yüksek sosyeteye ait insanların gittiği bir kilise bir vaiz istiyormuş. Bunun üzerine ilahiyat fakültesi kendilerine okulda çok zeki olan iyi bir öğrenci göndermiş. Hiçbir deneyimi olmamıştı ve bu büyük kilisede hizmet yaptığından ötürü büyük bir gurur duyuyordu. Bir grup insanın önüne çıktığında sahne korkusuna kapıldı, o zamana dek bildiği her şeyi unuttu. Vaazını ezberlemişti ama onu da unuttu. Güç bela bitirdi ve kürsüyü utanç içerisinde terk etti. Çünkü büyük bir başarısızlığa uğradığını biliyordu. Bir bayan onun yanına gelip, delikanlı, bu sabah seni seyrediyordum. Sana şunu söylemek istiyorum ki, eğer o kürsüye, o kürsüden indiğin şekilde çıksaydın, o zaman o kürsüden, o kürsüye çıktığın şekilde inerdin dedi. Gururla çıkmış ama alçaltılmış bir şekilde alçak gönüllülükle inmişti. Alçak gönüllülük bütün iman erdemleri içerisinde en önemlisidir değerli dostum. Hiçbir şeyi sürtüşme ya da boş böbürlenme duygusuyla yapmayın, tam tersine alçak gönüllülükle başkalarını kendinizden daha önemli tutun. Filipililer 1:3. Alçak gönüllülük Rabbimizin en belirgin özelliğiydi. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. boyunduruğuma girin ve benden öğrenin dedi İsa Mesih. Günümüzde ırklarından ötürü, bir yerden ötürü, yüzlerinden ötürü ve hatta lütuftan ötürü gurur duyan fazlasıyla çok sayıda inanlılar vardır. Lütuf yoluyla kurtulmuş olmaları bile onlara gurur vermektedir. Alçak gönüllü bir şekilde yaşamaya ihtiyacımız vardır dostum. Almanya'da Beethoven'ın evini görmeye giden bir grup hakkında bir hikaye anlatılıyor. Tur rehberi onlara Beethoven'in piyanosunu gösterip konuşmasını bitirdikten sonra aralarında piyanonun başına geçip birkaç nota çalmayı isteyen olup olmadığını sordu. Uzun, gri saçlı bir beyefendiden başka herkes piyanonun başına koşuştu. Sonunda rehber kendisine piyanonun başına geçip birkaç nota çalmayı istemez miydiniz diye sordu. Adam hayır, kendimi buna layık görmüyorum dedi. Bu adam Beethoven'in piyanosunu çalmaya layık tek adam olan Paderewski idi. Biz değerli dostum genelde nasıl konuşuruz? Ben bunu yaparım, ben bunu herkesten daha iyi beceririm diye gururlanırız değil mi? Rab'den hiç armağanı olmadığı halde boyundan büyük işler yapmaya girişen kaç imanlı vardır? Evet, imanlıların bir şeyi yapma armağanları yokken ortaya çıkıp onları yapmaları çok sık rastlanan olaylardandır. Kilisenin işini yapacak insanları bulmakta zorlandığımızı söyleriz ama bir başka aşırı uç daha vardır. Yapma armağanları olmayan işleri yapmaya çalışan insanlar. Alçak gönüllü bir şekilde yaşamalıyız değerli dinleyicilerimiz. Pavlos aynı zamanda yumuşak huyluluktan söz eder. Alçak gönüllü ve yumuşak huylu. Yumuşak huylu olmak, yumuşak olmak demektir. Ama zayıflık demek değildir. Yumuşak huylu olmak, itilip kakılabilecek biri olmak değildir. Kutsal kitapta alçak gönüllülükleriyle, yumuşak huylulukları ile tanınan insanlar vardır. Eski antlaşma yazılarındaki karakter Musa'dır. Yeni antlaşmada ise İsa Mesih'tir. Musa peygamber Sina Dağı'ndan indiğinde İsrail oğullarını günah içinde bulmuştu. Elindeki taştan levhaları parçaladı. O levhalar üzerinde Tanrı'nın vermiş olduğu 10 buyruk yazılıydı. Sonra ağabeyi Harun'a sert bir şekilde konuştu. Musa'nın bu davranışlarını düşünürken onun ne şekilde alçak gönüllü, yumuşak huylu olabileceğini düşünmekten kendimizi alamayız. Ama yine de Tanrı onu alçak gönüllü ve yumuşak huylu olarak gördü. Buna benzer şekilde Rab İsa Mesih'in tapınakta para sarraflarına karşı sert davrandığında, onları oradan kovduğunda bu yumuşak huylu muydu? Kesinlikle öyleydi. Dünya yumuşak huyluluğu zayıflık olarak görür. Kutsal kitap yumuşak huyluluğun bedeli ne olursa olsun Rabbin isteğini yapmak olduğunu söyler. Yumuşak huyluluk Tanrı'nın isteği önünde eğilmektir. Dünyanın yumuşak huyluluk ve alçak gönüllülük konusundaki betimi zayıf karakterlilik ile eşit oluyor. Kutsal kitapta açıklanan alçak gönüllülük ise her zorluk içerisinde her karşı koymaya rağmen birinin kalkıp da Rabbin isteğini yerine getirmesidir. Alçak gönüllülük Tanrı'nın isteği önünde boyun eğmek demektir. Pavlos ne demişti bir önceki ayette? Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Burada sözü geçen sabırlılık daha fazla zorluklara dayanmayı dile getirir. Kutsal ruhun ürününün bir parçasıdır sabır. Öfkelenmemek anlamına geliyor. Bu ruhun meyvelerinden biridir. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Birbirinize sevgiyle davranın demek kişinin kendini sevgi ruhuyla tutmasıdır. Aynı öğüdü Kolose'deki kiliseye de verir Pavlus. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Sevgi, yumuşak huyluluk, hoşgörü ve bağışlamak. Ruhun birliğini korumaya gayret edin. Rab İsa inanlıların birlik olmaları için şu duayı etmişti. Tümü bir olsunlar. Senin bende, benim de sende olduğum gibi ey baba onlar da bizde olsunlar. Böylece beni senin gönderdiğine dünya iman etsin. Tanrı'nın ruhu dostum bizleri bir tek bedende vaftiz etmiştir. İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Böyle der Pavlus. İnanlıların kutsal ruhun koyduğu birliği korumaları gerektir. Bizler o birliği yapamayız. Bir tür birlik olması için zorlamada bulunmak üzere bir evrensel harekete katlamayız. Sadece kutsal ruh, değerli dostum, o birliği yaratır ve bizim görevimiz de bu birliği korumaktır. İsa'ya gerçekten iman eden herkes bir bedene aittir ve Mesih'te bir olduğumuzun bilincinde olmalıyız.